Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yeni bir ikisi biri daha karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasında gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi bizleri bu hafta neler bekliyor? Hızlıca bir göz atalım.
İkisi bir bu haftada birbirinden ilginç teknoloji ve oyun haberleriyle dop dolu. Teknoloji tarafında ülkemizdeki yoksul aileler için ücretsiz internet hizmeti, Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü Vine fenomeni Zach King ile gerçekleştirdiği reklam kampanyası, dünyanın en gelişmiş elektrikli otomobili olarak lanse edilen Fisker Emotion, Elon Musk'ın duyurusunu yaptığı güneş çatıları ve Uber'in insansız tırla gerçekleştirdiği yük teslimatı öne çıkan konular. Oyun dünyasında ise şu anki en güçlü konsol olarak lanse edilen PlayStation 4 Pro'nun Türkiye fiyatı, Türkiye'de iş garantili oyun yapımcılığı programı, Mass Effect Andromeda ve Star Wars Battlefront 2'den yeni bilgiler ve nicesi oyun gündemini meşgul eden konular olarak öne çıkıyor. Tesla ve SolarCity CEO'su Elon Musk, Cuma günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde uzun süredir beklenen güneş çatılarını ve ev bataryası Powerwall 2'yi nihayet resmen tanıttı. Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda da belirttiği gibi, tamamıyla güneş hücrelerinden oluşan güneş çatıları, klasik bir çatıdan hiç de farklı olmayan görünümleriyle de dikkat çekiyor.
Elon Musk aslında çağımızın demir adamı gibi bir şey oldu. Yani genel olarak baktığımızda adama elektrikli arabalar, işte güneş çatıları, lityum iyon bataryalar evleri besleyen filan derken neredeyse her açıklaması demir adamla aynı etkiyi yaratıyor diye düşünüyorum.
Parası var, karizmatik de. Ya ve şimdi, yenilikçi bir yandan böyle.
Parası olan bir adam için biliyorsun kendini tatmin edebilmek çok önemli. Şu adam fazlasıyla kendini tatmin ediyor. Dünyanın böyle şey starlarından, mega starlarından bir tanesi gibi davranıyor.
O zaman tek eksiği şu anda şey, bir tane gökdelene ihtiyacı var.
Evet.
Elon Musk yazan kocaman bir gökdelene.
Aslında şimdi Elon Musk'ın tanıttığı şeylere genel olarak baktığımızda mesela ne diyor? Güneş çatıları diyor. Tuğla şeklinde döşenen güneş panelleri daha öncesinde de vardı. Deneysel olarak gösteriliyordu. Ama Elon Musk bunları seri üretime hazır hale getirip hani kitlenin ulaşabileceği şekle sokmasıyla bir anda yıldızı parlayan adamlardan bir tanesi oluyor.
Şimdi bir sürü fikri var aslında. Güzel fikir gelecekle ilgili. Ama bunları gerçekleştiren, gerçek hayata koyabilen çok az insan var. Elon Musk bunu yapmaya çalışıyor bir yandan. Tabii ki işi çok zor. Hani tamamen bir sistemi tamamen değiştirmeye çalışıyorsun çünkü. Ve en başta çok masraflı oluyor. En başta çok zahmetli oluyor aynı zamanda da. Kimse kabullenmek istemiyor, değiştirmek istemiyor haliyle. İşi gerçekten de zor ama baktığın zaman çok büyük bir alan, çatılar. Hatta başka bir projede bunu asfaltlar, işte tüm boş alanlar, işte basketbol sahaları falan bunların hepsinin zeminlerini solar enerji kaynağıyla çevirme şeyi vardı.
Evet, mesela kaldırımlar var.
Evet, yani bunların hepsi şey aslında, yani hepsi boş alan, gereksiz alan. Asfaltların enerji ürettiğini düşünsene, inanılmaz bir.
Süper olur. Şimdi mesela bu güneş çatıları tuğla şeklinde döşenmiş güneş panelleri niye önemli, niye önem kazandılar? Evlerin üstüne normal güneş panelleri döşemek zahmetli bir iş. Bir de tuğlalara falan zarar verdiği, daha sonrasında işte yağmur yağdığında akıntı yaptığı eve vesaire, dolayısıyla da ev sahipleri aslında çok yapmak istemiyorlar. Devasa güneş panellerini çatıya takıyorsun, yani uğraştırıcı bir iş. Uğraşı bol olan bir iş sonuçta. Şimdi tuğla şeklinde döşenecek. Ev daha belki hazır kurulurken tuğlalar yapılacak ve böylece sen normal ev görünümünde hem ısı yalıtımlı olacak evin. Çünkü bu tuğlalar ekstra ısı yalıtımı da sağlıyorlarmış. Hem de enerji üretmeye başlayacaksın. Ama burada lansmana tanıtılan bir diğer önemli unsur da Powerwall 2 idi. Powerwall 1 biliyorsunuz geçen sene tanıtılmıştı ve bir evin enerji ihtiyacını sağlayabilecek devasa bir pilden söz ediyorduk. Şimdi onun iki katı güçlendirilmiş bir versiyonu oldu. 4 yatak odalı, yani 4+1 evin bütün ihtiyaçlarını giderebilecek devasa bir pil bir gün boyunca. 14 kWh elektrik güce sahip 2 tane lityum iyon batarya içeriyormuş mesela bu seferki batarya. Ve Elon Musk diyor ki bu güneş çatılarıyla beraber kullanırsanız eğer tamamen bütün enerjiniz dönüştürülebilir enerji olacak.
Evet, yani şimdi burada insanların aklına gelen şey tabii ki...
Yenilenebilir enerji bu arada. Dönüştürülebilir diyorum sanki çöp gibi. Hani başka bir şeye dönüş...
Fiyatını düşünüyor şimdi adam. Mesela ben bunu takacağım. Ne kadar para, ne kadar masraf çıkartacak bu bana. Ama Elon Musk'ın dediğine bakacak olursak hani bu sizin 5 yıl içerisinde falan şeyini karşılar diyor. Parasını çıkartır diyor.
Ya şimdi şöyle mesela Powerwall 2 5500 dolar. Türk lirasına çevirdiğin zaman doların şu anki kuru da biraz yüksek olduğu için yani hesaplıyorsun, hiçbir şekilde içinden çıkamıyorsun. Yani 20 zaten yıldan önce kurtarman imkansız.
Bize uzak zaten ya. Bizde herkesin kendi evi yok ki şu anda. Apartmanda oturuyorsun. Apartmanın içerisinde 15 tane daire var. Bir tane çatı var.
Bir tane çatı. En fazla apartmanın elektriğini, asansör elektriğini falan sağlarsın.
O yani. Çatıda da belki çatı da yok. Yani sonradan kat çıkarız düşüncesiyle şeyler bırakılmış. Kirişler bırakılmış, sütunlar bırakılmış falan böyle. Üstte de şey var, 5 tonluk su şeyi var, tankeri var.
Doğru. Onun haricinde bir şey yok. Ya Türkiye için çok uygun değil, müstakil evler villalar için. Yani Türkiye için de uygun da tabii ki villalı. Evet, villa yani, tarzı.
Çünkü baktığın
yaşantılar
zaman
için.
Çok şıklar gerçekten de. Kiremitten daha güzeller. Çünkü evet, birkaç tane farklı modelinin olduğunu gösteriyorlar. Ve farklı açılardan farklı yansıtıyor ışığı. İsterseniz farklı şekillerde düşüyorsunuz. İsterseniz tek birinden alıp hepsini o şekilde düşüyorsunuz.
Bir de mimarlar için de yeni bir vizyon aslında. Hani evi nasıl tasarlayacaklarına dair.
Evet, yani bunu bilmiyorum ya. Türkiye'de zor. Hem mimarlar odası hem elektrik mühendisleri odası falan. Onay falan gerekiyordur herhalde. Onlardan izin almak gerekiyordur.
Olabilir, evet. Şimdi Elon Musk'ın güneş çatılarını konuştuk. Elektrikle ilgili bir konuydu. Elektrikten elektriğe geçelim. Mesela Emotion isminde dünyanın en gelişmiş elektrikli arabası olduğuna dair böyle iddiaların olduğu bir araç tanıtıldı. Şimdi onunla ilgili kısa özetimize geçelim. Sonrasında Gökhan'la beraber konuşalım.
Ünlü otomobil tasarımcısı Henrik Fisker, lüks, tamamen elektrikli yeni aracı Emotion'ın ilk render görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Proje hakkında haftalar öncesinde ufak çaplı bilgiler vermeye başlayan Fisker, hatırlanacağı üzere daha önce elektrikli araç marketinde pay sahibi olmaya yönelik hamleler yapmıştı. Tesla Model S'in en önemli rakibi olması beklenen Fisker Emotion, grafen tabanlı bataryalarıyla da fark yaratma peşinde.
Fisker Emotion aslında grafen tabanlı piliyle de ön planda olan bir araç. 643 km menzil sunuyor, 260 km saatte hıza ulaşabiliyor. Yani genel olarak baktığın zaman bir normal süper otomobilden ne bekliyorsan her şey hazır. Ama hani grafen 2004 yılında icat edilmiş. 2010 yılında bunu bulan işte mucitlere
Nobel vermişler.
Yani ama şimdi bakıyorsun daha yeni grafen tabanlı bir pille tanışıyoruz. 2017'de çıkacak bir araçta. Yavaş yavaş geliştiriliyor tabii. Hani bir şeyin hemen bulunur bulunmaz endüstriyel olarak kullanılması zor.
Evet.
Mucize madde olarak bakıyorlar grafene. Gerçekten bilim dünyasında ayrı bir çığır açmış durumda.
Nasıl bir yapısı var acaba?
Bunu ya yani karbon
ceplerimizde de görebilir miyiz?
Ya karbon atomlarının, yani bu kurşun kalemin ucunda falan olan ya da elmasta olan, yani günlük hayatta gördüğümüz birçok şeyin aslında temel maddesini oluşturan karbon atomlarının iki boyutlu bir yüzeyde böyle bal peteği gibi dizilmesinden oluşan bir dizilimi olan bir maddeymiş grafen. Hani bunu da sentezlemişler. Bir şeyin içinden bir şey elde etmişler. Benim o kadar fazla kimya bilgim olmadığı için.
Olsaydı zaten Nobel'i sen alırdın.
Yani büyük ihtimalle ben icat ederdim ama mucize olarak falan görüyorlar bunu. İşte mesela çelik yelekler falan geliştiriyor. Çelik yelek demeyeyim de grafen tabanlı balistik yelekler geliştiriliyor. Çok ince, çok hafif olacağı, yine mermiyi durdurabileceği falan konuşuluyor. İşte grafen tabanlı pillerin çok kısa sürede şarj olup çok uzun süreler gidebileceği falan hep dillendiriliyor. Şimdi Emotion'da grafen tabanlı bir pil göreceğiz. Gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Emotion'un tasarımı da çok güzel. Ve tamamen otonom olacağı söyleniyor. Bu haliyle direkt olarak zaten Tesla'ya rakip.
Evet. Ve Tesla'dan daha performanslı o zaman.
Yani şu an gördün o. Evet. Ama tabii pahalı bir araç olacaktır büyük ihtimalle. Yani muhtemelen. Süper araç, 4 kişilik bir otomobil.
Şimdi çok araç satacaksın ki maliyetleri falan düşürebilesin bir noktadan sonra. Yani Tesla da bunu yaptı zaten.
Evet.
İlk ekipten sonra ikinci partiyi sundu falan. Yavaş yavaş ucuzlaşmaya çalıştı ama tabii ki rekabetin olması bize yarar yani.
Ya bize yarar. Bir de sonuçta çağımız elektrikli araçlar çağı artık. Bundan sonrasında değişim bu tarafa doğru gidecek. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerini görüyorsunuz 2030 yılında ya da 2025 yılında falan gibi artık tarihler veriyorlar. Artık fosil yakıt kullanılmayacak ülkemizde diyorlar. Herkes elektriğe geçecek eninde sonunda. Ama yavaş yavaş büyük otomobil üreticilerinden değil de bu tip böyle yeni yeni kurulan otomobil şirketlerinden elektrikli araç duyuruları gelmesi beni şaşırtıyor. Hani biz ne beklerdik? İlk mesafe rekorunu işte Mercedes'ten görelim, diğerini Ford'dan görelim. Anlatabiliyor muyum? İlk otonom aracı mesela Volkswagen grubu geliştirsin falan diye beklersin. BMW orada şov yapsın dersin ama yok. Yani Amerika'da daha önce hiç otomobil üretmemiş insanlar şimdi elektrikli araçlarıyla beraber dünyadaki elektrikli araç, otonom araç kısmına yön veriyorlar. Çok büyük bir değişim yaşandı. Çok farklı oldu o taraf.
Yeni girişimciler katılmak istiyor herhalde. Yani baktıkları zaman elektrikli araç konsepti geleceğin tamamını kapsayacak. Hani şimdiden hemen hızlıca girelim. Bu fırsatı değerlendirelim.
Şimdi şöyle bir durum var. Tamam Tesla'nın birçok patenti var ama herhalde fosil yakıtlı motor geliştirmek yani artık yapılamayacak bir şey olarak bakılıyor. Hem çok maliyetli hem de bir sürü patent alınmış zaten, bir sürü teknik geliştirilmiş, bir sürü büyük motor üreticisi var.
Gerek yok.
Evet, o tarafta girip motor üretmek gereksiz de elektrikli motor üretmek biraz daha kolay tabii. Orada bir sürü açık var, patent açıkları var. Burada insanların yani yeni girişimcilerin aslında elini kolunu bağlayan şeylerden bir tanesi de patent olayları oluyor, patent konuları oluyor.
Bir de bildiğim kadarıyla zaten Tesla aldığı patentleri açıyor. Paylaşıyor diğerlerine.
Çok değersiz kısmını. Yani alıp bir Model S falan oluşturamıyorsun o patentlerle tabii ki ama yani doğal olarak yardımcı olmaya çalışıyor en azından yeni başlayacak insanlara karşı. Bakalım yani bu otomobil sonuç olarak bir rekabet doğuracak gerçekten de. Rekabet eninde sonunda tüketiciye kesinlikle yansıyor. Ama asıl rekabetin ben büyük otomobil üreticilerinin, şu anda fosil yakıtlı araçlarını kullandığımız, piyasada bolca gördüğümüz büyük otomobil üreticilerinin piyasaya girmesinden sonra yaşanacağını düşünüyorum. Yani bir tane üretici, iki tane üretici, bunlar çok büyük böyle bir şey oluşturmuyor. Özellikle spor otomobilini üretiyorlarsa üst seviyeye, bize hiçbir yarar olmuyor. Buradaki asıl olay, dediğim gibi, kitlelere yayılacak, otomobillerle yaşanacak. Bakalım gelişmeler nasıl olacak.
10 Kasım tarihinde dünya ile aynı anda Türkiye'de de çıkış yapacak PlayStation 4 Pro'nun ülkemizdeki tavsiye edilen fiyatı PlayStation Türkiye tarafından 1699 TL olarak belirlendi. Birkaç gün önceden tüm perakendecilere dağıtımı yapılmaya başlanan yeni Super PS4'lerin kutu tasarımları da böylece ortaya çıkmış oldu. Kutusunun arkasında bazı oyunlara yer verilirken yüksek frame oranları ve muhteşem grafikler tanımlarına dikkat çekiliyor.
Evet, sonunda çok konuşulan, beklediğimiz PlayStation'a kavuşma vakti geldi Mesut ve Türkiye'deki fiyatı da böylece açıklanmış oldu. Ne düşünüyorsun? Sence fiyat nasıl? Malum mu?
Valla konsol dünyası için farklı bir durum söz konusu oldu. İlk defa aslında bir önceki konsola göre daha gelişmiş bir konsolu çok erken bir zamanda satın alma şansına erişti konsol sahipleri. Bundan öncesine baktığımızda 5-6 yıldan önce böyle bir şansa erişemiyordun. Yani böyle bir şansın olmuyordu.
Zaten şimdi 5-6 ise, yıl boyunca kullanıyordun aynı konsolu.
Evet, kullanıyordun. Şimdi ise yine PlayStation 4 devam ediyor tabii. PlayStation 4 Pro ile daha iyi grafiklerde, daha yüksek kare saniye oranlarıyla oyun oynama fırsatın olacak.
Zaten ben hatırlıyorum. Biz bunları daha önceden konuşmuştuk. Bu konsollar ilk duyulduğu zaman. Bu
ben son söylemiştim
nesil,
zaten.
Evet, böyle hep olacak, konuşuluyordu. Yani diyorduk ki bu konsollar çok uzun ömürlü olmayacak. Ya upgrade edilmesi gerekecek ya da daha kısa aralıklarla yeni sürümlerine
kavuşacağız. Konsol sahipleri çok direndiler o dönem. Olmaz böyle bir şey. Siz anlamıyorsunuz. Bunu böyle yaparlar mı falan diye, ama adam sonuçta bir ekmek yiyiş stili var. Devam ettirdi bunu. Yani PlayStation 4 hala duruyor. PlayStation 4 Pro'ya özel oyun çıkmayacak diyor. Sadece orada daha iyi grafiklerde oynayacaksın diyor. Ama aynı şekilde PlayStation 4 devam edecekler. Biz böyle bir şeyin olacağını neden çok kolay bir şekilde öngörebildik? PC tabanlı oldukları için artık geri uyumluluk diye bir şey yok. x86 zaten hepsi. Platform aynı altyapı. Evet. Kodlarda çok fazla değişiklik yapmanıza gerek yok. Eski konsollara baktığınızda işlemci, yapı, bilmem ne, şu anki bilgisayarlardan yakın uzak alakaları yoktu. Belki baştan o yüzden senelerce gidebiliyorlardı. Baştan tasarlanıyordu, daha fazla para harcıyorlardı. Geri uyumluluk hep sıkıntı oluyordu.
Evet.
Yani bir önceki konsolun çipini koymak zorunda kalıyordu adam içine.
Şimdi baktığımızda hani 1.699 fiyat bence iyi. Zaten yine 1.600-1.800 arasında bir şey bekliyorduk.
Ya ben ilk PlayStation 4 çıktığında Türkiye'den FIFA ile beraber 1.700 almıştım.
Yani iyi. Bir de şimdi evet, şöyle bir şey, yani Sony bunu şu şekilde lanse ediyor. Şu anki en iyi konsol, en güçlü konsol.
Doğru söylüyor. Zaten PlayStation 4 de öyleydi. Yanlış mı?
Evet, öyle. Yani şimdi ama bu da yine bir başka öngörümüz vardı bizim bu PlayStation Neo söylentileri çıktığı zaman. Hani diyorduk ki eğer arada güç farkı olursa önceki konsol sahiplerini küstürebilirler. O yüzden şimdi internette kullanıcılar, PlayStation 4 sahipleri bayağı bir yağdırıyorlar yani bir yandan.
Yağdırıyorlar ama geçecek, alışacaklar.
Ya da yeni sürüme...
Xbox One'cılar da o zaman Scorpio içi beklemesinler. Mesela Xbox One kitlesine baktığında daha heyecanlar Scorpio kısmında.
Bakalım Scorpio'da ne olacak? Yeni oyunları yine ortak olacak mı? Yoksa Scorpio için mi çalışacak oyunlar?
Ha, tabii bir de orada öyle bir durum söz konusu.
Çünkü burada oynadığın zaman şimdi insanların aklında bir sürü soru işareti var. Multiplayer oyunu oynuyorlar. Birinde multiplayer biraz daha farklı çalışıyor. Biri belki 60 FPS oynayacak. Diğeri belki 30 FPS mi oynayacak?
Bak o doğru aslında. Onlar oradaki ayrımlar çok önemli. Ama beni en çok heyecanlandıran ne oldu biliyor musun? PlayStation 4 Pro'ya optimize oyunlarda Uncharted 4'ü görmek oldu. Çok güzel. Yurt dışındaki forumlarda falan da çok tartışılmış bu. Daha ne görebiliriz yani grafik seviyesi olarak falan demişler. Halbuki daha ne olacak merak ediyorum. Konsol ilk geçtiğinde elime onu deneyeceğim. Evet. Uncharted 4 nasıl olacak?
Bir de şimdi satışlarına baktığın zaman da iyi gidiyor PlayStation. 47 milyonu aşmış durumda şu anda. Evet. Ve Pro ile beraber bu bayağı bir ivme kazanacaktır ki zaten çeyrekte falan ne kadar 3,5 milyon falan satıyor PlayStation. O da gayet güzel, hızlı bir şekilde ilerliyor. Böyle de yoluna devam edecek herhalde.
Aslında hani konsolu sattıracak oyun da o kadar fazla yokken böyle devam ediyor. Mesela arkadaşlar biz aslında şeyi söylemiştik. Hani yeni konsol gelecek ama daha çok VR için olacak diye. Tamam, daha iyi grafiklerde oynuyoruz. O bir avantaj. Dikkat et, Drive Club VR ve işte PlayStation'ın ücretsiz olarak sunduğu VR kask alan insanlara. PlayStation'ın bir tane VR World mu, VR Experience Center mı, öyle bir uygulaması var beraberinde gelen. O da yine PlayStation 4 Pro'ya optimize geliyor. Hemen ilk VR oyunlarda optimize etmişler mesela.
Evet, şu an zaten Sony'nin eli iyi. Bunu güzel bir şekilde oynuyor.
Evet, güçlü.
Ama bakalım Scorpio bunu değiştirecek mi? Scorpio çıktığı zaman da Scorpio'nun avantajı olabilir. Bakalım.
Geç gelecek. O sırada Atal'ın Üsküdar'a geçecek mi hep beraber göreceğiz.
Satışları falan bayağı bir etkileyecektir.
Evet, oyun dünyası yeni bir şeyle tanıştı. Güçlendirilmiş konsollarla. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum ben bu konuda. Hani PlayStation 4 sahipleri özellikle konuşursa sevinirim. Xbox olup PlayStation 4 Pro'ya geçmeyi düşünen var mı mesela yine?
Veya PC kullanıcısı olup şu ana kadar beklemiş olup artık bu benim için bir fırsat diyen
fırsat
kullanıcılar.
Aslında bakma. Artık o PC ile konsol arasındaki fark iyice kapanacak. Belki de PC için bir fırsat olur. PlayStation 4 Pro grafiklerin üstüne artık bir şeyler koyarlar. Bir iyilik yapıp PC oyuncularına, değil mi? Bakalım. Öyle bir şey olabilir. Göreceğiz arkadaşlar.
Uncharted 4 bizleri hikayesi, karakterleri ve yaşattığı macerayla bir kez daha etkilemeyi başarmıştı ve oyunun geliştiricisi Naughty Dog oyun çıkmadan önce bize bir hikaye DLC'si sözü vermişti. Oyunda Nathan'ın abisi rolündeki Sam'i seslendiren Troy Parker vermiş olduğu röportajda Naughty Dog'un bugüne kadarki en büyük hikaye DLC'sinin tamamlandığını ve kısa süre içerisinde tanıtılacağını söyledi.
Evet, kapımızda bekleyen bir başka PlayStation Experience etkinliği daha var. Ve bu etkinlikte neler göreceğiz, neler görmeyeceğiz diye merak içerisindeyiz tabii ki. Düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen tabii ki bir God of War oyunu. God of War oyunu ile ilgili yeni bir video
yeni
oluyor ama.
Yeni bilgiler gelecektir kesin.
Yaptıkları bir açıklamaya baktığımızda işte God of War'u görmeyeceğiz. Oyunun yapımcısı, yapım ekibinin başında bulunan Barlog.
Ben yeni diyorum. Bir video beklerdim ya.
Ama işte hemen VR'ın çıkışından sonra muhtemelen daha çok VR odaklı bir etkinlik evet. olacaktır. God of War'la ilgili bir şey görmeyeceğiz ne yazık ki ama şöyle bir şey de demiş açıklamasında. Şu an güzel bir şey üzerinde çalışıyoruz. Yaptığımız zaman size çok güzel bir şey göstereceğiz.
Diye. Enteresan.
Hani merak şimdi gelmeyecek ama geldiğinde de sağlam gelmiş olacak mesajını da vermiş. Bu da güzel bir şey. Bu da en azından bir şeydir diyoruz.
Evet, yani. Uncharted için bir DLC beklentisi var Uncharted 4 için. Bakalım o sonuçlanacak mı? Nihayete erecek mi? Bir de gösterdikleri bir sürü oyun var aslında. Sadece God of War dememek lazım. Biliyorsun. Yani son E3'te en çok konuşulan lansman Sony'ye aitti.
Evet.
Ve bu lansmanda gösteren oyunlardan herhangi birisinin yeni videolarını görsek o birçok insan için yeterli olacak.
Sen de zaten o lansmanda oradaydın direkt.
Evet, şanslıydık. Orada olma şansı yakaladık. Gerçekten de çok keyifli bir davetti, etkinlikti.
Benim de katılmak isteyeceğim şu ana kadarki en güzel etkinlikti.
Değil yani. Mi? Gerçekten çok etkileyiciydi. Ve şanslıydık ki yani şu ana kadar konuşulan Sony'nin en iyi etkinliği denen, en iyi konferans denen konferansta, salonda yer aldık. Birbirinden güzel oyunlar tanıttılar ama tabii ki God of War'ın hepimiz için diyorum ya, hani Pokemon'u konuştuk. Pokemon gibi God of War'da yeni jenerasyonu yakalamış oyunlardan bir tanesi.
PlayStation'ın en büyük kozlarından bir tanesi ve God of War bir yana Uncharted da aynı zamanda PlayStation'ın evet. en büyük kozlarından bir tanesi ve Uncharted 4 bir hırsızın sonu hani o 10 Mayıs'ta falan çıkış yapmıştı galiba. Çok güzel bir oyundu gerçekten de. Bitti.
Beklentilerimizi şimdi, fazlasıyla aştı yani.
Şimdi o zamanlar işte Naughty Dog şey yapmıştı. Bir söz vermişti bize. DLC sözü vermişti. Ve DLC'nin geleceğini bekliyoruz. Muhtemelen de yani DLC yayınlanacaktır, gösterecektir. Ve hani şöyle bir söylenti daha var. Düşünülene göre yani ana oyuna ihtiyaç duymayacak. DLC tek başına çalışabilen bir sürüm olacak.
Satacaklar demektir onu. Evet. Yani pahalı da olacak demektir tek başına çalışacaksa. Ama eğer bize ekstra 3-4 saat daha sunacaksa, makul bir fiyatı olacaksa alınır be.
Last of Us'a baktığımızda da onda yine bir güzel bir DLC evet. paketi vardı ve Ellie'nin bize biraz daha geçmişini anlatıyordu.
O çok kısaydı gerçi. Evet, bayağı evet, kısaydı ama kısaydı. Olsun. Keyifliydi. Şimdi,
muhtemelen daha yeni atraksiyonlar, daha güzel maceralara gireceğimiz bir DLC paketi olacaktır. Biz de merakla bekliyoruz ki.
Evet, gerçekten beni heyecanlandırır yani.
PlayStation Experience arkadaşlar bu yıl 3-4 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Ve bizler de gerçekleştiği gibi size ayrıntıları aktarıyor olacağız.
Geçtiğimiz sene Batman ve Superman filmi sponsorluğuyla uzun süre konuşulan Türk Hava Yolları yeni reklam kampanyası için Vine fenomeni Zack King ile anlaştı. İllüzyon odaklı video çalışmalarıyla tanınan Zack, eğlenceli kişiliğiyle de ön plana çıkan biri.
Vine fenomenleri diyoruz. Aslında Instagram fenomenleri var ülkemizde. Twitter fenomenleri.
Her şeyin fenomeni var
yalnız
artık.
Ne para kazanıyorlar yalnız. Oraya geçelim. Zack aslında benim YouTube'dan takip ettiğim Final Cut King diye geçen bir arkadaşımızdı. Final Cut'ta efektlerin nasıl yapıldığını anlatıyordu. Daha sonrasında Vine çıkınca da oradaki bütün yeteneklerini sergileyerek video illüzyonları yapmaya başladı. Aslında sihir yapmıyor, video illüzyonları yapıyor. İnanılmaz fazla efekt kullanarak.
Vine de çok iyi bir konsept aslında buna uygun. Çünkü 7 saniyelik, 6 saniyelik videolar çok da fazla seni şey yapacak
yormuyor
değil. Her hafta çok rahat bir şekilde.
Gerçekten bazı şeyler aslında. Yapıyorlar. 7 saniyede bunu nasıl kurguladığını, 7 saniye izlerken sana 1 dakikaymış falan gibi geliyor. O kadar fazla şey yapıyor ki adam orada.
Evet, bayağı bir uğraşıyorlar.
Bayağı uğraşıyorlar.
Frame frame. 7x25 gibi bir şey oluyor.
Evet, yönetmenlik konusunda kendilerini bayağı geliştirmişler. Türk Hava Yolları'nı daha öncesinde Batman'de gördük mesela değil mi? Batman ve Superman de gördük.
Türk Hava Yolları bayağı aktif ya. Hani
Messi ile çalıştılar, Kobe Bryant ile çalıştılar.
Gerçekten de uluslararası bir firma olduğunu çok iyi bir şekilde hissettiriyor pazarlama bölümünden.
Öyle.
İşte dünyaca ünlü futbolcular, dünyanın en çok ilgi duyacağı filmlere işte sponsorluk sağlaması falan gibi şeyler vardı. Bu sefer de bir fenomen tercih etmişler.
Evet, kötü de olmamış. Sevdim açıkçası. Uçağa bindiğinizdeki o emniyet uyarılarını falan artık zevk anlatacak bizlere. Değişik animasyonlar yapmışlar. Açıkçası bu bir takıma sponsor diyor. Hangisiydi? Manchester United miydi?
Şeyin mi?
Futbolcularla Barcelona, beraber anlatıyorlar. Barcelona'ydı değil mi? Onların yaptığı videodan daha güzel olmuş. Ya ben onu hiç sevmemiştim. Nedense.
Daha da az para vermişlerdir zaten.
Olabilir büyük ihtimalle.
Bütün Barcelona'ya para vermek yerine.
Evet, çok daha eğlenceli bir hale getirmiş gerçekten de o güvenlik uyarılarını. Birkaç kere izlenebilecek bir halde en azından. Ama daha sonrası sıkacağı için inşallah birkaç tane çektirmişlerdir de.
Evet, daha çok mankenlerle.
Çok uçanlar için sıkıntı.
Ben daha çok önümüzdeki dönemde mankenlerle falan çalışmalarını
seçenek
görüyorum.
Sunsunlar böyle tak tak diye. Seçtim oradan daha.
Dünyaca ünlü işte şey mankenleriyle beraber. Neydi o yılbaşında çıkan program?
Neyse ben Gökhan'ı anladım. Gökhan da farklı bir şey düşünüyor. Benim için zevk şu anda yeterli.
Kendisi de bir görme engelli olan Kürşat Ceylan liderliğindeki Hayal Ortağım ekibi tarafından geliştirilen ve prestijli ödüller kazanan akıllı baston projesi WeWalk kısa sürede hedeflenen fon miktarına ulaştı. Rekor bağış toplaması beklenen WeWalk ayrıca dünyada bir ilk. WeWalk akıllı baston, ultrason tabanlı sensörü sayesinde belirli bir mesafe içerisindeki engelleri algılayarak iki yanda bulunan titreşim motorlarıyla kullanıcısını uyarıyor.
Teknoloji alanında yerli projeleri görmek sevindirici. Özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri ben ayrıca önemsiyorum. Mesela akıllı baston projesi gerçekten çok önemli. Çok gelişmiş bir proje. Ve hani bu anlatılanlar dışında, hızlıca anlattığımız notlar dışında önemli özelliklerinden bir tanesi de 3. parti geliştiricilere destek veriyor olması. Böylece isteyen bir kişi bu bastonun üstündeki ultrasonik sensörden, dokunmatik panelden, ledlerden kontrol edebilerek bunlara ulaşarak kendi uygulamasını geliştirebilecek.
Kendine göre kişiselleştirebilecek.
Kendine göre kişiselleştirebilecek. Mesela sen farklı bir uygulama geliştireceksin. Kendi mağazanda engelli vatandaşlarımız gezerken daha rahat etsinler diye onları yönlendiren, bir mesela ürünün yanına geldiklerinde fiyatını da duymalarını sağlayan bir sistem haline getirebileceksin mesela. İlk olarak da Turkcell eklemiş kendi uygulamasına. Böylece engelli vatandaşlarımız kapalı merkezde, kapalı alışveriş merkezlerinde veya kapalı alanlarda navigasyon sağlayabileceklermiş Turkcell'in uygulamasıyla beraber.
Güzel bir uygulama gerçekten de. Hani şey yapmak yerine, tüm kaldırımlarda onları yönlendirmeye çalışmak yerine bu şekilde daha serbest kalmalarını, daha özgür kalmalarını
sağlayabiliyorsun. Tabii kaldırımlarda, metro istasyonlarında olan o işaretli yollar da çok önemli. Onların da olması lazım. Sonuçta herkes bu dijital bastonu alacak diye bir olay yok. Ama teknolojiden fazlasıyla ilerlenebilmek çok önemli. Cep telefonu uygulamaları burada belli bir yere kadar iş görüyordu ama daha da geliştirilmesi lazım. Mesela baston üstünden Android cep telefonları kontrol edebiliyorsunuz ama anladığım kadarıyla iOS platformundaki bazı kısıtlamalardan dolayı baston henüz full iOS kontrolü sağlayamıyormuş. O tarafı yapamamışlar sadece ama iOS tarafındaki 3. parti uygulama geliştiriciler mesela yine bastonun bu özelliklerine erişip kullanabileceklermiş.
Baston üzerinde bir tane de USB stick, USB bağlantısıyla beraber ATM'lerden bilmem nelerden falan şey yapabilirler aslında veya kablosuz da yapabilir.
Aslında olabilir ama şimdi orada güvenlik bambaşka bir şey. Bankalarda özellikle güvenlik çok ciddi
ATM
bir konu.
ATM olmaz evet. ATM
olmaz yani o. Çünkü o zaman engelli vatandaşlarımızın canını da tehlikeye atmış oluyorsun. Bastonunu çalıp gidip oradan para çekmeye falan çalışacak kötü niyetli insanlar olacaklardır. Ama çok önemli bir proje, desteklediğimiz bir proje. Umarız hani başarıya da ulaşırlar. Böylece engelli vatandaşlarımız, dünyadaki tüm engelliler yerli bir proje sayesinde hayata daha kolay tutunur hale gelirler.
Evet, belki ülkemizde başlayıp da tüm dünyaya da yayılabilecek bir şey olabilir yani.
Tabii, sonuçta WeWalk koymuşlar ismini. Şimdi bazen projelerin isminin İngilizce olmasını çok eleştiriyor.
Evrensel olması İnsanlar, daha iyi bence.
Evrensel olması daha iyi arkadaşlar. Sonuçta ülkemizin ihracata ihtiyacı var. Bu tip teknoloji ihracatında da tabii ki Türkçe isimler bizi daha fazla gururlandırır. Türkçe bir ismin tutması ki tutmayacak diye bir olay da yok. Mesela Kaan, Emre, Mesut diye isimlendirdiğim bir teknolojik cihaz yurt dışında çok popüler, çok kullanıldıktan sonra insanlar ismi ne kadar kötüymüş demez. Evet. Hani söylersin bugün Apple ismi elma demek yani adam elma ismini koymuş tüm dünya Apple diye işte anlatabiliyor muyum? Yani isimden aslında çok da büyük bir önemi yok ama WeWalk denmesini ben burada belli bir yere kadar anlayışla karşılıyorum. İnşallah yurt dışında satarken ve diğer insanların da bunu kullanıp memnun olurken kârlarını da görürüz.
Kesinlikle bu tarz bir şey yaptığın zaman çünkü önüne bir sürü engel çıkıyor. ve bu engellilerden bir tanesini en azından hafifletmiş oluyorsun. Hani daha evrensel bir isme sahip olması aslında bir noktada ona bir destek.
Evet.
Dışarıdaki adam da WeWalk ismini duyduğu zaman direkt olarak neyle ilgili olabileceğiyle en azından bir şey oluyor, bir fikri olabiliyor yani.
Bir fikri olabiliyor. Belki Türkiye'de ayrı, yurt dışında ayrı bir isimlendirmeye de gidilebilir tabii.
Electronic Arts CFO'su Blake Jorgensen açıklamasında Star Wars Battlefront 2'nin şu andan itibaren bir yıl sonra geleceğini belirtti. Blake Jorgensen ayrıca devam oyununun son derece derin ve ilgi çekici olması için oldukça sıkı bir şekilde çalıştıklarını da söyledi.
Evet, Star Wars Battlefront 2'nin ismini daha sık duymaya başladık. Söylentiler biraz daha artmaya başladı bir yandan. Ve EA cephesinden de hani oyunla ilgili biraz ön bilgiler gelmeye başladı. Oyunun yapımcısı diyor ki işte oyunu daha derin, daha yoğun bir şekilde yapacağız. Sizleri daha fazla tatmin edecek diyor. Bu bir noktada da aynı zamanda oyunda acaba derin derken senaryo modunun da olup olmayacağı konusu
şimdi senaryo açtı. Modunu bence bu sefer koyacaklardır. Hani oyun motoru üstüne çok odaklanılmıştı ilk
adamlar
oyun.
FIFA'ya bile senaryo koydu ya.
Evet, yani senaryosuz olması tabii ki biraz yavan geldi insanlara. Çünkü Star Wars evreni sevenleri için gerçekten çok keyifli. Her yerinde bir parçası olmak istiyorlar. Orada rol yaparak onun bir devamında bir yerinde yer almak onlar için gerçekten çok önemli. Tabii ki 2'de de zaten sadece bu grafik motorunu kullansalar bile o dönemde çok iyi grafiklerde olacaktır büyük ihtimalle. Bir de hikayenin bir parçası olup devam edebilseler zaten yetecek. Yeni haritalar, bak hiçbir şey değiştirme. Hikaye modu ekle, aynı grafikler, hiçbir şey ellemeden. Bir de yeni haritalar ekle, zaten satarsın oyunu.
Şimdi baktığımızda DICE yapmıştı oyunu Frostbite ile birlikte. Ve oyun mekanikler olarak Battlefield'in biraz light versiyonuydu.
Evet.
Light olmasından kaynaklı olarak oyun İlk çıktığında inanılmaz sattı. Birkaç milyon sattı.
Zaten grafiklerini gören aldı herhalde oyunu değil mi?
Zaten Star Wars yani. Star evet. Wars gazına gelip birdenbire çok fazla kişiye ulaştı oyun. Ve oyun oynamayan insanlar bile aldı yani. Ve çok hızlı bir şekilde düştü. Hani birkaç ay sonra oyunun kitlesi çok çok düşük seviyedeydi. Yani ilk başladığı MMO gibi yok oldu gitti hı-hı. neredeyse. Bunun kaynağı da işte oyunun çok basit bir mekaniklere sahip olması, derinliğe sahip olmamasıydı. Şimdi ondan ders aldıklarını görüyoruz ve oyunun daha ayrıntılı olacağını söylediklerini görüyoruz. Bu güzel bir gelişme. Hani Battlefield 1 şu an çok iyi gidiyor.
Evet.
Kesinlikle o şekilde değil ama Battlefield 1'in Star Wars Battlefront'tan etkilendiğini görüyoruz. En azından tasarım anlamında. Hı-hı. Minimalist bir arayüze sahip işte. Görselliği aynı şekilde geliştirilmiş falan. Gerçekten de çok şıktı Star Wars. Battlefront 2'nin o derinlik olayını da çözerlerse bence gider.
Ya o grafiklerde senaryo oynamak herkesin istediği bir şey zaten. Yani net söyleyeyim. İnanılmaz güzel bir görselliğe
sahip. Bir de onu modlamışlardı. Bir tane mod versiyonu vardı.
Evet, o modla beraber apayrı bir seviyeye ulaşıyor. Ha, gerçekten senaryo modunu seve seve oynarız. Hatta Shank oyuna bir senaryo eklese birisi, bir fan yapım falan olsa herhalde kimse 2017'yi beklemez. Tekrar oyunu açıp oynamaya başlar diye düşünüyorum.
Zaten şimdi EA Star Wars'un haklarını satın aldıktan sonra daha 3-4 sene boyunca yeni Star Wars oyununu geliştirecek.
Yani mutlaka her sene bir
her
tane,
sene bir tane gelecek. Ama işte bu...
Ama Electronic Arts'ı bak sevmeye başladım. Her sene Battlefield falan gelecek dediğimizde de böyle midemiz bulanmıştı ama adam geliştirerek getirdi.
Şimdi Battlefield'de gidiş olmadı evet, yani. Evet. Büyük bir risk aldılar ve bunun başarılı olduğunu gördük yani. Bu riski
yani insanlar sevdiler en azından. Ben sevmedim ama kitlenin sevdiğini görüyoruz. Ben çünkü hep söylediğim şeylerdir. O silahlardan hoşlanmıyorum kullanmaktan. Hiç keyif vermiyor yani. Çok engelli geliyorlar. Ama kitle sevmiş demek ki adamlar iyi bir iş yapıyorlar. İyiye gidiyorlar
İşte
yani.
Bir de şu premium paket olaylarını falan biraz abartmasalar bence daha iyi olacak.
Evet.
Star Wars'ta da bir dünya şey sattılar şimdi. Kimse premium'u bile oyunu oynamıyorlar bir kere premium.
Yok zaten hani bir yerden sonra öyle bir karışıyor ki. Bir fiyat görüyorsun, oyunu zannediyorsun, onu sadece premium paket o. Yani oyunun yanına alman gereken paket bir fiyatı. O fiyata fiyatlara satıyorlar ya. 550 lira mı neydi işte Battlefield 1'in?
Evet, Ultimate Pack'te. İşte her şey var.
İnanılmaz bir şey gerçekten.
Ama elinde bir şey yok yani. Oyunu dijital olarak indirmişsin.
Ya, garip bir durum arkadaşlar. Oyun fiyatlarının dizginlenmesi dilekleriyle diyelim değil mi?
Evet.
Electronic Arts, BioWare tarafından geliştirilen, önümüzdeki yılın merakla beklenen bilim kurgu rol yapma oyunu Mass Effect Andromeda için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Andromeda, bu video ile oyuncuları Andromeda Initiative ismindeki özel eğitim fırsatları sunan ödüllü bir programa davet ediyor.
Evet Mesut, Mass Effect hakkında heyecan verici yeni bir video geldi. Zaten Mass Effect ile ilgili ne çıksa zaten daha önceki oyunları oynamış oyuncular için gerçekten de heyecan vermeyi başarıyor. Bu seferki videomuzda bir oryantasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oryantasyonla birlikte kullanıcıları aslında biraz newsletter gibi hani oyundan haberleri ilk alacağınız bir programa kayıt ettirmeye çalışıyor. Ve bunun da N7 yani November 7 olarak 7 Kasım'da planlanıyor olması da güzel bir detay. Buradan kaydınızı yaptırıp oyunla ilgili muhtemelen yeni bir beta olabilir belki. veya oyunla ilgili ön kayıt gibi bir şey olabilir. Oraya kaydınızı yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mass Effect seni heyecanlandırıyor mu? Önceki oyunları oynamış mıydın?
Ya heyecanlandıran bir oyun. 3'ü oynamadım. 3'ü açıkçası başladım ve beğenmedim. Gidişatını,
zaten 3'ün sonuyla ilgili büyük eleştiriler
ben
vardı.
Ben sonunu değil oyunu genel olarak beğenmedim. Oyunu çok beğenip sonunu beğenmeyenler var biliyorsun. Hı hı. Şimdi Mass Effect dendiğinde ben birazcık şey de istiyorum. Mesela 2'nin grafikleri dönemine göre çok üst seviyeliydi biliyorsun. Animasyonlar, hareketler, savaş sahneleri falan benim çok hoşuma gidiyordu. Hani tamam oyunda bir sonuçta rol yapma oyunu. Oldukça fazla konu derinliği var. Yaptığın seçimler gerçekten gidişatı çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama 3'te bir türlü adapte olamadım. Yani o grafik kalitesini yakalayamadım. Animasyon kalitesi bana adamın koşuşu falan bir garip geldi. Bir türlü kendimi böyle rol yapar halde bulamadım yani.
Bir de 3'te dallanma da çok şeydi, basitti yani. 2'ye ayrılıp sonra tekrar birleşen bir senaryosu gibi bir şey vardı.
Yani sarmadığı için oynamadım. Ama 2 muazzam seviyedeydi mesela. Gezegenlere inme, aracınla gitme falan. Şimdi Star Citizen oynuyorum. Kendimi öyle tatmin ediyorum. Onda da gezegene inme yok. İşte Ocak, Şubat gibi gelmesi bekleniyor. Geçen bir arkadaşla konuşurken o da şeyi söyledi. Ya dedi Star Citizen gibi olacak zaten dedi Mass Effect dedi yani geldiğinde. Belki Star Citizen'ı bırakırsın filan dedi. Bakalım hani orada bir gemi savaşları falan olmayacak sonuçta ama.
Yok hiç sanmıyorum kesinlikle. Yani çünkü BioWare özellikle hikaye anlamında çok ağırlıklı bir ağırlığını koyan bir firma. Mass Effect'te çok kısıtlanırsın yani. Evet, Star Citizen'daki özgürlüğe kavuşacağını hiç sanmıyorum.
Açık dünya tamamen her şey özgür.
O biri hikaye tabanlı biri de rol yapma tabanlı. Simülasyon tabanlı biri.
Evet.
Ama gerçekten Mass Effect'in çok fazla bekleyeni var. Ve hani bu oyunda memnun eder umarım yeni bir seri olarak. Andromeda'yı keşfedeceğiz yani.
Evet umarım yani. Şimdi uzay simülasyonları, uzayda geçen her şey apayrı. Daha büyük kitlelerin ilgisini çekmeye başladı. Şimdi Mars'a git, Mars'a yerleş falan geyiği de yapılıyor ya. Hani belki orada daha fazla insanı yakalayabilirler. Beni de çok heyecanlandıran bir oyun serisi. Ne yalan söyleyeyim ben 3 için de çok heyecanlanmıştım. Sadece işte o heyecanımı tatmin edemedim. Belki de gereğinden fazla heyecanlandığım için böyle oldu. Umarım yeni oyunla beraber biz de tekrar Mass Effect ekranlarına döneriz. Dünyasına döneriz demek daha doğru olacaktı ama ben devam ettirdim yine.
Galaksisine
mi döneriz artık? O dünyasına mı döneriz hep beraber göreceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı liselere yönelik çeşitli düzenlemeler getiren genelgeyi yayınladı. Yapılan değişiklikle birlikte bundan böyle öğrencilerin ders esnasında cep telefonlarını açık tutması disiplin suçu sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle akıllı telefonların ve mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ders esnasında devam eden telefon kullanımına ilişkin olarak öğretim görevlilerinden gelen geri bildirimler sonucunda böyle bir düzenleme yapıldığını bildiriyor.
Liselerin eğitim hayatımızdaki yeri hep bir farklıdır. Değil mi? Yani üniversiteden daha fazla anıya sahip olursun. Anılar daha kalıcı olur. Beynine kazınırlar böyle.
Lise daha güzel evet.
Evet. Lise her zaman daha güzeldir. Bir gerçek durum söz konusu. Şimdi liselerde yapılan düzenleme de o yüzden hepimizin ilgisini çekiyor. Birden bir o yıllarını hatırlıyorsun. Şimdi cep telefonu kullanımı liselerde çok fazla artmış. Ben öğretmen arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte öğrencilik yıllarında aynı masaları paylaştığımız arkadaşlarla bir araya geldiğimiz onlar çok dertliler. Öğrencilik değişti falan diyorlar. O zaman da bizim öğretmenlerimiz aynısını söylüyorlardı. Çok değişti artık öğrencilik. Bizim zamanımızda daha saygılıydınız falan diye. Şimdi en ufak şeyde öğretmeni çekmeye başlıyorlar abi. Alay ederken falan. Cep telefonlarıyla. Derste sürekli cep telefonlarıyla oynuyorlar. Mesela bize şey diyen var. Abi sizi şu anda okuldan izliyorum canlı yayınınızı falan. Dersten. Ve bu düzenlemeyle beraber arkadaşlar cep telefonu kullanımı artık ders esnasında disiplin suçu haline geliyor. Bir resmiyete kavuşmuş oldu. Yani gel müdürün odasına falan demeyecek hoca sana. Direkt bir ceza alabilirsin. Okuldan uzaklaştırılabilirsin kullandığın için. Bunun haricinde çok daha önemli düzenlemeler de var mesela. Sosyal medyaya yönelik düzenlemeler var. Artık sosyal medyada küfürlü mesaj atan, beğenen öğrenciler ve öğretmenler de disiplin suçu işlemiş sayılacaklar. Beğensen daha yetiyor.
Sosyal medyayı eğitim sürecinin içine dahil ediyorlar gibi bir şey oluyor yani.
Abi artık sosyal medya zaten çıkılmaz bir şey oldu yani hayatımızın bir parçası aslında baktığında.
Yani bu telefon olayı bence daha önceden herhalde hocanın inisiyatifine bırakılmış bir şeydi.
Ya biraz öyleymiş yani kanuna bağlanmamış ki şimdi yeni düzenlemeyle beraber yani, böyle bir şey yaptılar.
Şimdi bazı hocalar vardır ki kesinlikle izin vermezler. Direkt ders başında toplatır mesela. Bazı hocalar vardır ki hiç umurunda olmaz mesela tamamen öğrencileri salabilir. Ama bu yeni kuralla beraber herhalde bunu bir standarda oturtacaklar.
Oturtacaklar herhalde. Bilmiyorum hani tam olarak nasıl olacak. Disiplin suçunda nasıl bir disiplin suçu sayılacak? Hangi seviyede ceza verilecek? Bunu müdür mü belirleyecek?
Biz şöyle şanslıyız bu durumda. Cep telefonları çıktığı zaman biz eğitim görüyorduk. Yani
evet, değil mi?
Yavaş yavaş yeni ortaya çıkmışlardı.
Üniversitedeyken cep telefonum oldu abi. Lisedeyken falan yoktu. Ben, lise sondayken vardı cep telefonu.
İlk cep telefonu getiren arkadaşı hatırlıyorum. Hep böyle olur ya sınıfın zengini falan filan böyle. O ne zamandı? Ortaokulda falandı. İlk getirmişti.
Yaş farkı da ortaya çıktı böylece.
Bu neydi? İşte 5110'dan önce, bayağı bir önce modeldi. Ericsson modelleri falan getirmeye başlamışlardı. Ericsson'un büyük tuğla modelleri vardı ya.
Evet.
Onlardan
ben
getirmeye başlamışlardı.
Ben üniversitede onun gazeteden almıştım abi. Dev gibi antenli bir şey vardı. A1011 miydi? Öyle bir biliyorum, şeydi. Biliyorum. A1010 muydu?
Alcatel'dir o ya.
Yok, Ericsson.
Ha.
Dev gibi böyle bir telefondu.
Tamam evet. A1018'di galiba.
A1018'di evet. A1018 derdik hatta ona. Hani abi modunda.
İşte cep telefonları
bile bir espri vardı ya.
Sanal bebekler falan işte o zamanlar falan çıkmaya başlamıştı. Yavaş yavaş yayıldı. Ondan sonra işte SMS'ler vesaire hepsi başladı. Yani yeni bir dönem başlamış olmuştu. Biz de ona tanık olmuş olduk böylece. Biz başlangıcında olduğumuz için de tabii ki hiçbir kural yoktu. Yani
cep telefonu... biz tanık olduk diyorsun da biz nelere tanık olmadık ki? Atari'den Commodore'a, Commodore'dan Amiga'ya, Amiga'dan PC'ye, oyun konsolları PlayStation 1, 2, 3, 4 hepsini gördük yani o geçişi. Evet, Legolardan evet. Geldiğimiz seviye bu oldu.
Şimdiki yeni doğan insanlara falan, yeni doğan çocuklara direkt akıllı telefon vererek hayatlarını başlatıyorlar.
Evet.
Hatta bir tanesi vardı, babası doğduğu çocuğa şey yapmış, sosyal Facebook hesabı açmış. Aradan seneler geçtikten sonra işte çocuk ergenliğine gelmiş, 15 yaşında falan, ailesine dava açmış.
Oo, inanılmaz bir şey.
Benim
ya.
İşte hayatımı şey yaptılar işte, herkese açtılar falan filan, ben istemiyordum böyle.
Tabii bir canım.
Şey. İfşa ettiler beni falan demiş, dava açmış ailesine.
Müthiş bir şey ya, evet, olmayacak işler değil. Bir tane daha düzenleme var, o bomba ama. Yeni aslında bu yapılan değişikliklerle beraber arkadaşlar, öğrenciler öğretmenlere not verecekmiş, öğrenciler ve veliler.
Orada çok trolleme olur ya. Yani
ama tabii ki şimdi şöyle 8 tane kriter varmış. Bayağı bir kriter var. Bunlardan sadece bir tanesi öğretmenin puanlarını belirlerken öğrenci ve velinin puanı oluyor.
Bir kere ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bizim tüm öğrencilere falan bir şeyler dağıttılar böyle kağıt. Her hoca hakkında düşüncelerimizi ve bir puanlama yapmamızı istediler falan. Onun hiçbir sonucunu göremedik biz. Yani
çok enteresan, ben askerdeyken olmuştu. Komutanımız hakkında görüşlerimizi yazdırmışlardı. Komutanı görevden aldılar sonra.
Oo.
Evet.
Düşünsene yani, komutanı hakkında şeylerini yazdırıyorlar, sonra çıkışta herkes dövüyorlar.
Vallahi öyle değişik bir şey oldu. Askerde o işe yaradı. Ama okulu bilemiyorum tabii.
Okulda çünkü mesela hakikaten de gitmesi gereken öğretmenler olabiliyor. Veya çok sevdiğin hocalar olabiliyor. Daha fazla dersini almak istediğin hocalar olabiliyor. Bu değişiyor yani. Ama öğrenci milleti çok organize bir millet aslında. Yani
evet öyle.
Hep birlikte el ele verip de trolleye de bilirler yani. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı olabilir.
Ya şimdi orada tabii kriterlerden sadece bir tanesi olacağı için, eğer hepsi iyiyse, bir tane öğrenciden kötü not geldiyse onu çok önemseyeceklerini
düşünüyorum. Düşünsene fizikten çok kötü not veren ama çok iyi bir hoca olabilir. Herkes kötü not olduğu için o hocayı sevmeyebilir. Veya dersleri çok sıkıcı olan bir tarih öğretmeni olabilir. O hocayı da sevmeyebilirler. Gitmesini isteyebilirler. Yani organize olabilir.
Tarih öğretmenleri genelde eğlenceli adamlar oluyor. Çünkü biliyorlar dersin ne kadar sıkıcı
ya,
olduğunu.
Biz hep uyukluyorduk.
Benim tarih öğretmenlerim eğlenceli adamlar olmuştur. Yani arada tarih dışında gezdi ülkeleri falan anlatan adamlar da oldu mesela üniversitede. Hı hı. Çünkü eğlenceli hale getirmesi lazım. Yoksa tarih hani anlatmaya başladığı anda adam herkes uyku moduna. Sessizlik çöküyor bütün sınıfa.
Herkes telefonu çıkartıyor işte orada. Tarih kitaplarının arasında.
Bakalım bu düzenlemeyle beraber neler olacak? Liseli kardeşlerimiz özellikle yorumlar kısmına bekliyoruz. Yorumlarını bizlerle paylaşsınlar. Bakalım bu düzenleme hakkında ne düşünüyorlar? Bir de hangi hocaların ne puan verirler?
Evet, bir de telefon kullanım hakkında. Ne kadar serbestsiniz telefon
kullanımında? Evet, gerçekten öyle yani. Okulda kullanıyor musunuz? Ben çok saygısızlık olarak görüyorum. Yani düşünsene sen bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Adam açmış telefondan başka bir şey yapıyor.
Belki telefondan şey yapmıştır. Wikipedia'yı açıp oradan ayrıntılarına bakıyordur.
Bir de öğretmenlerin hep bir sözü vardır ya. Bakın arkadaşlar, ben buraya gelir oturur oturur giderim. Yine maaşımı almaya devam ederim. Ben size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum falan diye. Bütün öğretmenler böyle standart bir ses. Ama doğru, adam size bir şeyler vermeye çalışıyor ya da hanımefendi. Ama siz ne yapıyorsunuz o sırada? Önemli olan bu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilen Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK işbirliğiyle ortaya çıkarılan ücretsiz internet projesi sonunda hayata geçiriliyor. Aralık ayı sonunda tespit edilen yoksul ailelere ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlanacak.
Yoksul ailelere internet aslında şu anki hükümetin seçim kampanyasındaki vaatlerinden bir tanesiydi. Yani seçilirsek yoksul ailelerin hepsine, gençlerimize internet sağlayacağız demişlerdi. İnternet ücretsiz hale getireceğiz demişlerdi. Şimdi bu adımı atmış oldular. Böylece internet alamayacak kadar yoksul olan insanların evine artık internet girmiş olacak. Bir fırsat eşitliği sağlanacak. 300 bine yakın aile yararlanacakmış bundan mesela. Önemli bir rakam.
Neye göre belirleyecekler acaba? Yok,
şimdi aile gidip başvuruda bulunacaksın abi. Aile ve Sosyal işte İlişkiler Bakanlığı mı? Bir bakanlık bundan şey yapacakmış genel olarak. Değerlendirme yapacakmış. Senin bir gelir testine tabi tutacaklarmış. Eğer gelir testinde gerçekten de yoksul çıkarsan evine internet bağlayacaklarmış. Ama orada şöyle bir durum var, şöyle bir kriter var. Yani yoksul birinden bahsediyoruz. İnterneti kullanacak bilgisayar değil mi? Buna rahat erişecek tablet, cep telefonu gibi cihazlara da ihtiyaçları var. Sadece internetin eve çekilmesi mesela yeterli olacak mı? Onu da bilmiyorum. Oradaki kriterler çok önemli olacak. 40 milyon liralık bir bütçe ayrılmış buna. Ama hani okullarda dağıtılan tabletler burada iş görmeye başlayabilirler gibi.
Evet evet. Mesela adamın ailesi yoksul. Çocuğu işte öğrenim görüyor. Orada okul eğer onu tablet sağladıysa bunu gayet evde de yararlanabilecek
evet,
şekilde
biliyorsun, internette hani, kullanabilir yani. Fatih projesi kapsamında akıllı tahtalar, tabletler vesaire öğrenci kardeşlerimizle buluşmaya başladılar aslında. Hala daha ihaleler açılıyor. Parti partide dağıtılmaya devam ediyor. Hani bunun neticesinde ortaya ne çıkar? Kullanılır mı? Fırsat eşitliği sağlanması konusunda önemli bir adım ama.
Ne kadar etkin olacağını düşünüyorum ben aslında. Yani 300 bin aileden bahsediliyor. Bunu ileride arttıracaklardır muhtemelen.
Tabii.
Ama hani bunun yerine biraz daha geniş çapta daha etkin bir şekilde internet sağlayabilmek aslında. Düşünsene Facebook mesela uçak uçuraraktan işte
evet, Afrika bölgesindeki insanlara ulaşmaya çalışıyor.
İnsanlara internet dağıtıyor.
Belki
insanlara.
De tüm vatandaşlara yani Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayanlara belli bir hızda interneti sabit ücretsiz sunacaksın.
Evet yani sonuçta o hızla beraber hani.
Yani tamam bu hız belki Full HD video izlemenize yetmeyebilir vesaire. Ama en azından iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, web sitesine girebileceğiniz, okuyabileceğiniz, dijital kütüphanelerden yararlanabileceğiniz seviyede bir hızı, 3 megabit bir hız mesela. Evet. Artık herkese standart olmalı.
Bence hani de
bu
yani.
Bu kotadan sonra düştüğümüz hız.
Ama işte hani bu kadar kişiye o kadar internet veriyor olmak aslında ya bayağı
tabii
bir...
Tabii ki altyapı yatırımı falan gerektiriyor da şu anda olmayan bir şey ama.
Bayağı bir şey götürür herhalde onların band genişliğinden. Yer evet. Diye düşünüyorum.
Bakalım yani nasıl bir gelişme olacak. Bence önemli bir adım. Olması gereken bir adım. Atılması da çok güzel bu adamın. Bu arada aile koruma şifresi olacakmış. Şifre olarak sunulacakmış. Yani her yere giremeyeceksin. Çocukların korunması adına. Aslında burada amaç arkadaşlar çok önemli. Yani amaç şu. Çocukların evlerinden uzaklaşıp internet kafelere gitmemeleri. Doğru dürüst eğer bir bilgi alacaklarsa, bir yere ulaşacaklarsa evlerindeki internetten ulaşmaları. Nereye gittikleri, ne yaptıkları, ne izledikleri belli olmuyor. İnternet kafelerde biliyorsun saçma sapan şeyler de yaşanabiliyor bazen. Kimden tanışacakları belli olmuyor. Önemli bir adım gerçekten çocukların korunması adına. Destekliyoruz. İnşallah yani öbür gün hepimize ücretsiz internet sunulduğunu en azından belli bir hızda görürüz. O günleri de yaşarız ülkemizde değil mi?
Evet ama bunun daha örneği yurt dışında da pek yok herhalde. Bizde de
bilmiyorum. Bilemiyorum şimdi araştırmadım ne desem yalan olur.
Zor bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ben de.
Türkiye İş Kurumu ve TED Üniversitesi ile ortak çalışma yürüten TOGET, yazılım ve tasarım dallarında açılacak sertifika programıyla dijital oyun sektöründeki insan kaynağı açığını azaltmayı planlıyor.
Evet, Türkiye'deki oyun sektöründe duymakta olduğumuz güzel gelişmelerden bir tanesi bu. Ali Erkin zaten oyun sektörünün gelişmesine çok büyük bir katkı sağlamaya çalışıyor.
Öyle gerçekten. Zaten gururumuz olan biliyorsun Mount & Blade'in yapımcısı kendisi, şirketin başındaki kişi. Şimdi de Oyun Geliştirici Derneği'nin aslında bir üyesi. Evet. Oradaki yönetimde yer alan bir şahıs. Elinden geleni yapıyor Türkiye'deki oyun sektörünün gelişmesi adına.
Zaten ben onunla kişisel olarak da görüştüğümüz zaman çok kez hep dile getirmiştir. Hani Türkiye'deki oyun sektörü gelişiyor ama gelişmenin de hızlanması için insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsan kaynağı konusunda yani kendini yeterli seviyeye getirmiş insan konusunda sıkıntı çekiyoruz. Açık var. Bu nedenle eğitmemiz gerekiyor diyordu. Belli başlı okullarda zaten bazı program çalışmalarını başlattılar. Ama bununla birlikte artık isteyen kişilerin de kendi başlarına başvurup eğitimini alıp sonra da işe başlayacakları bir program olmuş oldu.
Evet, programın önemli kısmı şu. Hani sonuçta hiç programlama dili bilmesen de başlayabileceğin bir program. Diğer programlama kurslarına baktığınızda hep şunu der. İşte giriş seviyesinde şunu bilmen lazım. Uzman olman lazım şu programlama dilinde filan der. Bunu da hiçbir şey bilmiyorsan da katılabiliyorsun ama tabii ki ne demişler? Bilmek avantaj.
Kesinlikle. Yani bir şey bilen kullanıcıların büyük bir avantajı olacaktır. Çok fazla şeye sahipler burada. Farklı alanlara, 3D işte modelleme olsun, oyun motorları olsun. Hani hangi alanı istiyorlarsa onun üzerine çalışabilecekler ve sonra da işe başlayabilecekler. Gerçekten güzel bir proje. Aynı zamanda çalışan insanları da düşünmüş olsalar gerek ki cumartesi pazarları olacak olması.
Evet.
Hani bir yandan bunu devam ettirebileceğiniz anlamına
geliyor. Bir de 2000 lira gibi bir fiyatı var. Fiyat da uygun gibi görünüyor. Evet, tabii ki 2000 lira. Yani 2000 lira şimdi çok düşük bir ücret değil. Birçok insan için belki de hani bayağı bir birikim anlamına gelebilir ama sonuçta böyle bir kurs için işe yerleştirme garantisi olduğu düşünüldüğünde yani ben çok fazla bulmadım. İlk ay maaşını çıkartırsın zaten işte.
Yani zaten yetenekli birisiysen, daha önce bu işleri yapmış birisiysen kesinlikle çıkartırsın yani.
Ben
zaten
de öyle 2000 düşünüyorum.
Lira, bugün hangi kurs 2000 liradan az ki yani?
Evet, gerçekten de öyle. Yani herhangi bir şekilde online kurs almaya çalışsan bile hani gidip eğitimini almak yerine basit bir herhangi bir şekilde Premiere ya da After Effects öğrenmeye çalışsam ödeyeceğim para 1000 liradan falan başlıyor zaten.
Zaten bunu mümkün olduğunca düşük tutmuşlardır ki hani bu programın giderlerini karşılayabilsinler diye.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Eğer oyun programlamayı meraklıysanız da arkadaşlar, bir deneyin derim ben şansınızı.
Bu yılın en ilginç oyunlarından birisi olmayı başaran No Man's Sky, son zamanların en çok eleştiri alan ve en düşük kullanıcı incelemelerine sahip yapımı olmasına rağmen 2016'nın en iyi Steam çıkışını ve PS4'te 2016'nın en hızlı ikinci çıkışını gerçekleştiren yapım oldu.
Evet Mesut, buradan öğreneceğimiz çok önemli şeyler var. No Man's Sky ile ilgili.
Pazarlama her şey. Yani evet, net bir şekilde bunu öğreniyoruz. Yeni bir oyun için pazarlama her şey.
Yani şimdi sen ne kadar güzel bir oyun yapıyor olsan da bunu duyuramadıktan sonra çok başarıya ulaşamıyorsun artık. Çünkü kayboluyor gidiyor, evet. Unutuluyor gidiyor. Hatta bazı oyunlar daha önce çıkmış versiyonların aynı olmasına rağmen daha iyi bir isimle daha fazla başarıya ulaşabiliyorlar. Mesela Rocket League.
Evet öyle.
Veya Angry Birds. Angry Birds de daha önceden çok daha farklı oyunlarda kullanılmış aynı konsept yani. Sadece bunu kuşlarla değiştirmişlerdi.
Ama daha eğlenceli hale gelmiş tabii.
Yani tabii ki.
Söylemek lazım. Çok güzel
bir oyundu. Sunumunu değiştirmiş oluyorsun evet. Bir noktada. Yine o da pazarlamanın zaten parçalarından bir tanesi. No Man's Sky'da Sony'nin yeni IP'lerinden, yeni başlattığı oyun serilerinden arasında en fazla başarıya ulaşmış 5. oyun.
Evet ve en sevilmeyen. Başarı ulaşmış derken ticari başarıya ulaşmış demek daha doğru olacak yani, değil mi? Daha anlamlı.
Şöyle bir şey diyebiliriz. Başarıya ulaşmış başarısızlık.
Değişik bir olay var orada.
Yani yapımcı...
Çünkü yani resmen dolandırdılar bu arada. Net söyleyeyim. Hani multiplayer olacak, online olacak, birbirinizi göreceksiniz falan denip de oyunun ön siparişi o şekilde alıp da çıkan oyunun öyle bir özelliğe sahip olmaması bile tek başına geri iade sebebi ya.
Yani şimdi baktığında 800 bine ulaşmış olması Steam üzerinden, sadece Steam'den konuşacak olursak hani oyuncuların geri vermeye de pek şey yapmadıklarını gösteriyor. Yani
ama biliyorsun,
ya üşenmişler.
Yok, oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Oyun 3-4 saatlik iyi bir deneyim sunuyor aslında. Oynuyorsun.
Evet,
keşfediyorsun.
Ki o zaman süre zarfında da herhalde muhtemelen geri
iade zaten hakkın gidiyor.
İade hakkını geçiyorsun.
Orada önemli olan şu, artık oyuncusu yok oyunun. Yani tamam 800 bin satmış ama oynayan kişi sayısına bakıyorsun 150 bin bile değil.
Çok azdır.
İnanılmaz bir düşüş
hatta
var.
Hatta hani 500'ün altında falandır yani.
Büyük ihtimalle.
Sporu oynayan, 2007'de çıkmış olan sporu oynayan oyuncu sayısı daha fazla.
İşte düşün, öyle bir durum söz konusu. Bu da memnuniyetsizliği gösteriyor. Yani satış rakamayan şey değil. Demek ki şöyle bir şey yapmak lazım arkadaşlar. Eğer oyun geliştiriyorsanız buradan size bir öneri. 2 saati aşan iyi bir deneyim sunun. Sonrası çok önemli değil.
Zaten öyle yapıyorlar ki.
Evet.
Bu pek çok oyunda model olarak
artık
kullanılıyor
ona
yani.
Gidiyorlar yani. Geri iadenin süresini aştıkları zaman bitiyorlar.
Ki hem onu aşmış oluyorlar, hem kullanıcıyı kandırma konusunda aşmış oluyorlar. Hem de oyunu kısa bir sürede hemen inceleme yapıp da sunan inceleme medyalarını,
evet.
Medyalarını da şey yapmışlar. Oyunun başında o çok güzel. Oyunun sonları tırt.
Tırt.
Oyunun sonu çok kötü.
Ya zaten şimdi biraz da kullanıcı sektörü bu hale getirdi. Kullanıcının talepleri ve istekleri. Mesela bize de oluyor. Cep telefonu gelmiş. Cep telefonu geçen hafta dağıtılmaya başlamış. Pazartesi günü. Pazartesi günü inceleme çıkan siteler var bak. Adam pazartesi günü cep telefonu gelmiş, inceleme çıkmış. İnceleme demiş ya ona. İsminde inceleme yazıyor. Bana diyor ki bir hafta sonra incelemişim ben de, ne kadar geç kaldın, hepsi çıktı. Şimdi böyle bir kullanıcı talep ediyorsa bu kullanıcı kalitesiz içeriği hak ediyordur. Net söyleyeyim sana. Demek ki buna attığın, yalan söylediğin, alakasız şeylerden bahsettiğin, kullanıcı deneyimi gibi, kendi deneyimin gibi alakasız şeyler anlattığın, milletten öğrendiklerini söylediğin ya da firmanın yönlendirdiği şekilde anlattığın videolar lazım. Net söyleyeyim.
Sektör kendini bu hale getiriyor, evet.
Sektör değil, kullanıcının istekleri sektörü bu hale getiriyor. Çünkü bana geç kaldın deyip benim videomu 12 kadar tıklamayabiliyor. Ne de olsa ben izledim diye, anlatabiliyor muyum? Tabii ki onların da yanlışı var. Kullanıcının her istediğini okey dersen de sen de ister istemez sektörü aşağı çekiyorsun, sektörün içinden biri olarak. Bir döngüye girdi, kısır döngüye. Oyun medyası da senin dediğin gibi işte.
Bizde de YouTuber'lar var mesela. Oyunu evet. Çok eğleniyormuş gibi.
İşte 2-3 saat boyunca onu eğlendirirse zaten o adam 2 saat sonra bırakıyor ki onu.
Oyunu eğlendirmesine de gerek yok.
Evet,
zaten eğlendiriyormuş gibi bir show yaptıkları için kullanıcı o oyunun keyifli olduğunu sanıyor.
Evet,
ve sonra oyunu alıyor.
Var.
Hayal kırıklığı.
Evet. No Man's Sky tabi bambaşka bir hikaye.
Evet.
Orada Sony eğleniyormuş gibi yaptı. Değil mi? Orada öyle değişik bir durum
sonra
vardı.
Sonra işte Hello Games'in başına patladı arkadaşlar. Ve
ona Twitter'dan bir talihsiz açıklamaları var bu arada.
Zaten onlar muhtemelen zaten şey yapıyorlar. Bu durumun hoşnutsuzluğunun farkındalar. Yani kendileri de pişmanlar.
Evet.
Ve bundan dolayı olsa gerek Twitter'dan bu bir hataydı şeklinde bir mesaj atıp sonradan silmişler hemen.
Silmişler. Direkt. Sildirilmiştir büyük ihtimalle. Orada.
Kaldırmışlardır.
Evet.
Hani muhtemelen onların konuşacak çok şeyi vardır. Sony hakkında da konuşacak şeyleri vardır.
Olabilir, bizi zorladılar. Parayı verdiler, zorlandık falan diye. Zannetmiyorum. Parayı kazandıysa sıkıntı yok ya.
Onlar çok kazanmıyordur ya. Sony kazanıyor sonuçta.
Şimdi Sony'nin de yani ne kadar kazandığını bilmediğimiz için garip bir şey oldu bu. Ama neyse.
Yapımcı oyunu yapıyor yani standart
parayla. Yapımcı bile memnun değil şu anda.
Savunma sanayi odağında yenilikçi işlere imza atan TÜBİTAK bu kez dünyada pek emsali olmayan bir silahla gündeme geldi. SAPAN adı verilen teknoloji bir tür elektromanyetik silah. Merminin iki paralel ray üzerinde elektromanyetik etkiyle hızlandığı sistemde barut yerine elektrik kullanılmış oluyor. Sistemin tekrar kullanım maliyetinin düşük olması ve mermi hızının hassas bir şekilde ayarlanabilmesi en büyük artıları oluyor.
Elektromanyetik güçle mermiyi fırlatan, mühimmatı fırlatan silah projeleri uzun zamandır var. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri kullanmış mesela. Gemiye monte edip denemişler. Sesini 2 katı hızla fırlatabiliyormuş. Bizim SAPAN sesini 10 katı hızla fırlatabiliyor. Tabii ki yıllara baktığında gelişimin bu denli olması normal. Ama şunu söylemek lazım, daha çok erken aşama. Aslında biz bile evimizde biraz uğraşsak bir SAPAN yapabiliriz. Elektromanyetik fırlatma.
Özellikle YouTube'da falan bayağı bir video bulabiliyorsun.
Var yani. Var yani öyle şey değil. Ama tabii ki bunun hangi hale getirmek önemli? Birincisi mühimmatı çok uzun mesafeye, uzak mesafeye atabilmek çok önemli. Tamam sesini 10 katı hızla ulaştırabilirsin aniden ama ne kadar mesafe gidiyor? Yani ne kadar bir güç uygulayabiliyorsun ona? İkincisi hassas ayarla istediğin mesafeye gitmesini sağlayabilmen lazım. Güvenli olması lazım. Az enerji tüketiyor olması lazım. Elektriği her yerde bulabilmen lazım mesela. Çünkü elektrikle çalıştığı için savaş alanına elektriği götürmek zor.
O zaman Tesla'nın bu işe de bir el atmasını...
Aracın arkasından böyle tak tak diye diğer
elektrikli araçlara. Silahlara düşünsene. Evet. Adam enerji sektörünü şey yapıyor, yeşillendirmeye çalışıyor.
Ama ülkemizde mesela yoğunlaştırılmış lazerle ilgili çalışmalar da var. Lazer silahı da yapmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Savunma alanında bu tip çalışmalar erken başlamak çok önemli. En azından bir bilgi oluşuyor. Nasıl yapılır bilgisi oluşuyor. Bu nasıl yapılır bilgisini de ileride başka projelerde kullanabiliyorsunuz. Bu proje nihayete ermese bile. Hani başarıya ulaşmasa bile en azından başka bir projede nasıl yapılır oluyor. İşte nerede kullanılır tam olarak bir askerle konuşmak lazım. Herhalde hava savunmada etkili olabilir, gemilerde etkili olabilir. Sonuçta barut gerekmediği için mühimmatın fiyatını ucuzlatabilir. Öyle de bir durum söz konusu.
Yani bir noktada aslında şeyi izliyoruz biz de teknoloji olarak. Call of Duty serisi gibi yavaş yavaş gelecek teması.
Değil mi? Biraz öyle işlenmeye başlıyor. Şimdiden ön gösterimleri yapılıyor.
Elektrikli silahların gelmiş olması direkt barut yerine falan böyle. İlginç. Ondan sonra da zaten lazer. Ondan sonra uzay çağı falan.
Evet. Ama çok önemli gelişmeler. Ülkemiz adına gurur verici gelişmeler. Son dönemde özellikle savunma sistemleri konusunda çok atılım yaptık. Umarız devamı gelir. Hızlı bir şekilde biz de bütün ihtiyaç duyduğumuz savunma araç gereçlerini kendimiz üretiyor hale geliriz.
2016 yılının başında kurulan ve çok geçmeden Uber tarafından satın alınan akıllı tır projesi Otto, ilk otonom nakliyesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Şu an için sadece otoyollarda giden ve arayollarda kontrolü sürücüye devreden sistem, 1 adet radar, 3 adet lidar ve 1 adet tepe kamerasıyla standart bir tırı otonom hale getirebiliyor.
Otonom araçlar diyoruz. Tabii otonom araç deyince hepimizin aklına şey geliyor. Eve işe giderken ki binek aracımız geliyor ama tırlar var mesela, kamyonlar var. Kepçeler var, vinçler var.
Bu... Kamyon şoförü otonom araç duyduğu zaman muhtemelen aklına direkt ulan bu kamyon kendi kendine gitse süper olurdu falan diye düşünüyordur.
Düşünüyordur ama ona ihtiyaç olmayacağını hiç düşünmüyor tabii belli bir yerden sonra da.
İşini de kaybedecek mi noktada?
Evet. Tabii uzun bir süre otonom araçlarda ben inanıyorum ki sürücüye ihtiyaç olacak. Yani tır şoförü yine içinde durmaya devam edecek. Ama uyuyacaklar işte.
Ama yavaş yavaş gelecekte işlerinden olacaklardır zaten ya.
Yani hepimiz öyle olacağız. Yani belli bir yerden sonra.
Her şeyi kölelerimiz robotlara yaptıracağız evet. Bir noktadan sonra.
Gerçekten bir öyle olacak herhalde. Hani bazen gösteriyorlar ya, bütün insanoğlu şişmanlamış.
Biz burada tamamen çalışıyor köle keyfine gibi. Yaşayacağız falan gibi.
Biraz öyle. Olmuş. Şimdi Otto çok enteresan. İlk otonom tırını sergiledi. Hemen ardından Uber tarafından satın alındı. Çok hızlı bir şekilde. Ve şimdi de ilk teslimat gerçekleştirilmiş. Önemli bir gelişme bu. İlk teslimatta da şöyle arkadaşlar. Şu an için otoyollarda gidebiliyor bu otonom araç sadece. Arayollara girdiğinde şoför devreye giriyor. Böylece otoyolda şoföre dinlenme fırsatı veriyor. O stresten uzak tutuyor onu. Aynı zamanda otonom araçlar her zaman için insanlara göre daha güvenli olarak geçiyorlar. Yani daha güvenli bir yolculuk sürüyor. Ne kadar güvenli tabii bilmiyorum ama. 193 kilometreyi bitirmiş. 45 bin şişe taşımış. İçecek taşımış.
Şehirden şehire.
Yani otoyoldan gitmiş, nakliyat yapmış. Ve burada önemli olan bir tırın 30 bin dolar maliyetle otonom hale getirilmesi olmuş. Yani otonom bir tır üretmek için sıfırdan ele almamışlar konuyu. Radarlar, lidarlar ekleyerek bir tıra.
Modifikasyon daha mantıklı bence de zaten.
Yani. Evet, bir de bu ne anlama geliyor bu şirket için? Şirket yazılım ve teknolojiyi geliştiriyor. Daha sonrasında isteyen tır şirketi, isteyen işte bu tip lojistik şirketleri araçlarına bunu entegre ederek kullanabilecekler demek oluyor.
Çünkü senin bir tır şirketin olduğunu düşün mesela. elinde diyelim ki 500 tane araç var.
Evet.
Bunların hepsini elektrikliyle değiştirmek senin için inanılmaz bir külfet. Yani işini baştan kurmak gibi bir şey yani. Tüm elindeki paranın hepsini oraya verirsin.
Öyle.
Ama onun yerine onları ufak maliyetlerle işte 30 bin dolara, 50 bin dolara, 100 bin dolara
otonom hale getirmek.
İşte otonom hale getiriyor olmak çok daha kolay bir şey yani.
Evet. Elektrikli tırlarla da tanışmak aslında şu an gelecekte çok uzak bir gelecekte değil ama şu an için biraz zor. Çünkü tırlar çok güçlü araçlar. Onların o gücünü sağlayacak, uzun yol gitmesini sağlayacak piller henüz.
Yine Mercedes'te de bayağı bir atılım vardı bu konuda.
Var ama çok kısa mesafelerde, şehir içi aktarımlarda. Şehir içinde de trafikte falan kalırsa o tır. Vay haline yani. Öyle bir sıkıntı var.
Bir de şimdi düşündüm de bu olay, otonom tır olayları Euro Truck Simulator gibi popüler oyun serilerinde.
Onları da bitirecek artık oyuncuları.
Sonunu getirecek herhalde.
Hatta orada şey yaparlar artık, hangi otonom tır daha zeki falan diye.
Onların senelik çıkıyor ya 2017-2018 falan diye. İşte bunlar standartlaştıktan sonra artık.
Sen sadece izlersin o
2030'dan sonra falan artık oyun farklı bir konsepte girmek zorunda
kalabilir. Evet, doğru gerçekten. Orada konsepti değiştirebilirler. Kullanıcı sadece oturup izleyebilir. Tırım nereye gidiyor diye.
Daha önceden demosuyla rekor kıran yeni Pokemon oyunu Sun and Moon bu sefer de ön siparişleriyle yeni bir rekora imza attı. Pokemon Sun and Moon Nintendo tarihinin en çok ön sipariş verilen oyunu olmayı başardı. Pokemon Sun and Moon 23 Kasım tarihinde Avrupa'da Nintendo 3DS'e özel olarak çıkış yapacak.
Evet Mesut, şunu fark ettin mi bilmiyorum ama Nintendo Pokemon'la ilgili ne yapsa rekorlar kırıyor.
Rekor kırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Benim ilk Game Boy Advance emülatörünü yükleyip uzun süre hani onu kullanma sebeplerinden bir tanesi Pokemon'du yine. Yani düşünsene koskoca PC 200-300 watt güç çekiyor. Tek yaptığım şey Game Boy Advance emülatöründe Pokemon oynamaktı.
Muhtemelen Pokemon Blue ya da Red falan.
Evet, çok keyif aldım ama. Yani Pokemon çok keyifli. Ben 3DS'i aldığımda da mesela 3DS'te de ilk başta Pokemon oynadım hemen. Yani herkesin yaptığı bir şey. Gerçekten o evren farklı bir yere sahip. Hepimizin çocukluğunda zaten bir işlemişliği var. Geçen neyi fark ettim? Netflix'te Pokemon'un bölümlerinin hepsini izleyebiliyorsun. İlk bölümden başlayarak izleyebiliyorsun.
Zaten onun ilk sezonu çok güzel.
Şöyle bir açtım. Baktım şey Bartu çocuğum şey oldu birdenbire böyle. Hipnoz oldu. İzlemeye başladım. Bu onun için zararlı. Henüz erken.
Aman dikkat et sonra.
Henüz erken dedim.
Balkondan falan atıp kaçıyor.
Şimdiden beynini yıkamayalım. Hele bir yaşına gelsin ondan sonra. Çünkü bizde yarattığı etkiler böyle bağımlılık yaratıyor. Bir şekilde onda 25. kare mi vardır artık? Ne vardır? Anlamıyorum yani.
Baktığımızda Pokemon Sun and Moon'un arkadaşlar demosu da daha önce 3,5 milyon kez indirilmişti. Hani bu rekorları kırması aslında biraz da rastlantı değil. Nintendo da bunun farkında ama hala nedense şöyle sağlam bir Pokemon oyunu çıkarmıyorlar.
Ya ben onlardan hep şey bekledim. Her şeyle özgür bir dünyada gezebildiğimiz
bir MMO.
Evet, herkesin böyle online olarak içine katılabildiği. Bir dünya yapmadılar adamlar.
Yani Pokemon Go'ya bile baktığınızda hani o kadar oyun diyemeyeceğimiz
oyun değildi basit ki, saçma bir şey, sapan bir şeydi.
Uygulamaydı yani. Ve ama ona rağmen milyonlara yayıldı. Yani
çünkü
Pokemon
milyonlar onda şey fantezisi hissettiler. Bunu da yapacaklar abi, arkadaşımla evet. Dövüşeceğim falan dedi. O gelmeyince birdenbire oyuncu boyunca kalmadı.
Baktılar
yani.
Baktılar ki çok boşmuş.
Evet.
Şimdi baktığımızda da işte Pokemon Sun and Moon'un yeni bir rekor kırdığını görüyoruz. Yani bu sağlam bir rekor. En fazla ön sipariş verilen.
Beklenmedik bir şey değil yani. Ne
en fazla ön sipariş verilen oyun oldu yani.
Evet. Nintendo'nun yani kötü gidişat sürüyor ise senetli değerleri düşmeye devam ediyor Nintendo'nun. Gelir kaybı da yaşıyorlar şu anda. Tabii ki Nintendo'nun hani genel olarak mali yapısına baktığında bunlar onlar için hani sinek vızıltısı gibi şu anda. Evet. Ama yeni bir hareket bekleniyor. Bakalım Switch işlerine yarayacak mı?
Ben çok fazla sevmiyorum aslında artık yeni Pokemon oyunlarını. Hatta biraz da eleştiriyorum çünkü standarda bağladılar.
Çok aynılar ya.
Aynılar.
Evet.
Hani bir Call
kaliteyi
of Duty
değiştir şey.
Call of Duty bile hatta yenilik yapıyor yani.
Tabii
bu sene bayağı bir
şey hiçbir şey yok.
Bir FIFA tarzında sürekli hani ufak yeniliklerle şey yapıyorlar. Yeni Pokemon'lar ekleyerek.
Yani bir de yeni Pokemon'lar da o eski tadı vermiyor değil mi?
Evet, kesinlikle vermiyor. O yüzden hani
kalmadı çünkü ekleyecek
açıp da oynamak için hiçbir nedenim yok benim sana ben bunu.
Ya şimdi tabii bizim de jenerasyonumuz geçti yavaş yavaş. Yani şimdi
kaç tane Pokemon oyunu olmuş yani.
Var, yakalayamamış olabiliriz şu anki jenerasyonun keyiflerini ama ortada markanın değeri biliniyor. Bakalım hani gerçekten de bir açık dünya oyunu. World of Warcraft gibi mesela değil mi?
Yani o, ne istediğimiz o, aradığımız
o. Şu an oynarsın. Şimdi ben Nintendo, sana söyleyeyim takarsın şapkını oynarsın onu işte.
Nintendo Switch de geliyor. Switch için en azından bir şeyler yapsınlar yani. Güzel evet, bir Pokemon oyunu yapsınlar. O Nintendo şey oyunu, Pokemon oyunu Switch'i bile boostlar.
Büyük ihtimalle.
Onun
deli milyonlarca
yapar,
satar
götürür yani. Bir God of War PlayStation için neyse.
Evet.
Pokemon,
bu arada
Mario,
siz heyecan duydunuz mu Pokemon'dan? Onu da yazarsanız seviniriz tabii.
Rockstar Games ve 2K Games'i bünyesinde barındıran Take-Two Interactive, 2016 mali yılının ikinci çeyreğindeki raporlarını paylaştı. Bu raporlara bakıldığında Grand Theft Auto Online'ın yıldan yıla büyüdüğünü ve Grand Theft Auto 5'in PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları olmak üzere toplamda 70 milyon dağıtım sayısına ulaştığı görülüyor. Parasal açıdansa net gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre %21 büyüyerek 347 milyon dolardan 420.2 milyon dolara yükselmiş.
Evet, Rockstar oyunlarının çok sattığı zaten biliniyor. Yani sadece bilmediğimiz şey detaylarıydı.
Evet.
Yaptıkları açıklamayla birlikte GTA'nın ne kadar sattığını söylemişler tüm platformlarda. Ki ayrı ayrı çıkmıştı. Çok iyi bir strateji izlemişlerdi. Evet. Muhtemelen aynısını reddedemezler.
Mecbur kaldılar ama şimdi Xbox 360 zamanında PlayStation 4 ve Xbox One yoktu. Adam ne yapsın yani?
Adamlar en iyisini yapıyor bence. Evet. Premium paketmiş, bilmem neymiş yerine.
Uğraşmıyor.
İki kat oyun parası alacaklarına oyunu farklı farklı şekillerde tekrar tekrar satıyorlar.
Evet.
Ama baktığımızda NBA de çok başarılı 2K'den. NBA 2017 arkadaşlar. O da 4,5 milyon satmış bu zamana kadar. Ve aynı şekilde Mafia 3 biraz böyle GTA tarzı arayüze sahip olmasına rağmen o da ilk haftasında 4,5 milyon satmış.
Ya Mafia 3 de aslında pazarlamanın ne kadar etkili olduğunu gösterenlerden bir tanesi. Oyun o kadar yavan, o kadar keyifsiz ki.
Dedik.
Evet.
Mafia 3'ün hani...
Yani Mafia 3'ün videosunu izlediğim anda ben bunu söylemiştim. Bak ilk video yayınlandı. Evet. Dediler ki bu alfa, benim hep bir sözüm vardır. Alfa nasılsa finalde odur diye. Hani hiçbir şey değişmiyor yapay zekada. Çünkü adam onu sergiliyorsa bil ki tatmin olmuş ki sergiliyor. Ne değiştirecek ondan sonra? Oyun aynen çıktı.
4,5 milyon satmış. Muhtemelen memnun olmuşlardır. Ama Civilization hak ediyor. Civilization inanılmaz güzel puanları evet. var. Civilization serisi de bugüne kadar 35 milyon satmış arkadaşlar. Ve 35 milyondan 37'ye çıkmış Civilization 6 ile. Daha önceki Civilization'lardan daha başarılı bir şey sergiliyor. Bu sefer ilk 2 haftasında 1 milyon satışı geçmiş Civilization 6. Ki Civilization diğer oyunlardan biraz daha farkı var. Biliyorsun ki sadece Steam'de sadece strateji seven oyuncuların PC'de oynayabildikleri bir oyun yani.
Ya Civilization'ın bir de şöyle bir detayı da var. Strateji sevmen de yetmiyor. Vaktin de olması gerekiyor. Evet. Yani öyle açayım, bir maç yapayım, kapatayım. Hemen orada 2 dakikada işimi bitireyim, bir savaşayım. Hemen ondan sonra diğer işime bakayım diyemiyorsun. Oturdun mu? Taş devrinden şeye kadar gitti.
Çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor gerçekten de.
Evet, tamam, müthiş,
ve
müthiş
güzel satış ya. Yapmışlar. Oyun bayağı detaylı. Ben hala korkuyorum başlamak için.
Başlasan vakit lazım. Muhtemelen... Yani bizim gibi insanlar için birazcık tabii zor bir oyun.
Evet. Rockstar güzel satışlar yapıyor. Aynısını Red Dead Redemption'la da bekliyoruz. Red Dead Redemption 2'de arkadaşlar çok sağlam bir şekilde satış rekoru kıracaktır. GTA'ya geçer mi bilmiyorum ama bayağı güzel satış elde edecektir.
Evet. Civilization haberi arkadaşlar son haberimizdi. Civilization haberi demeyeyim aslında değil mi?
Rockstar ve 2K'nin Rockstar haberi diye.
Rockstar haberi, duygusal haber, son haberimizi duygusal bir şekilde kapatalım istedik. Bu ikisi biri biraz farklı sunduk sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.